Ayrım 4. Alevilerin Büyük Sırrı. Ünsal Öztürk. Sayfa 44. Mevleviler ve Aleviler. Mevlevilerin semalarını ve Alevilerin semahlarını değerlendiren araştırmacılar, sonuç olarak Mevlevilerin saraya yakın olduklarını, ancak onların Türkçe dışında bir dille konuşup yazdıklarını ifade etmişlerdir. Anlatımlara göre Mevleviler saraya yakın oldukları için ibadetlerini serbestçe yapmışlar, kendilerini ifade edebilmişlerdir. Bu yüzden o araştırmacılara göre Mevleviler kökenlerinin Türk olduğunu, Orta Asya'dan geldiklerini, köklerinin şaman ayinlerinde aranması gerektiğini anlatabilmişlerdir. Oysa yine anlatımlara göre Alevi kızılbaşlar Türkçe konuşmalarına, ibadetlerini Türkçe yapmalarına rağmen ibadetleri yasak ve gizli olduğu için kendilerini ifade edememişlerdir. Alevi kızılbaşlar saraya uzak durmuşlardır. Gerçekte onlar Orta Asya'dan gelmişlerdir ve gerçek şaman ayinlerinin temsilcileri Alevi kızılbaşlardır. Nitekim Aleviler ibadetlerinde de Türkçeyi kullanmışlardır. Yukarıdaki tez Aleviler arasında genel kabul gören bir tezdir. Birbirlerinden alıntı yapan araştırmacılar bu tezi üreterek, çoğaltarak bugüne getirmişlerdir. Bu tez yanlıştır. Türkler, Kürtler, Zazalar, Araplar, Abdallar ve diğer halklardan Aleviler kendi dilleriyle cem yapmaktadırlar. Sema'nın da Semah'ın da şaman ayinleriyle Orta Asya ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Sema da, Semah da şaman ayinleriyle farklı, ona zıt, en azından başka bir sisteme aittirler. Alevilik açısından bakıldığında ise dünya görüşleri tamamen farklıdır. Her ikisi de şamanın tersine hareket etmektedirler. Şaman saat istikametinde hareket ederken, semazen de semah yürüyen de saat istikametinin tersine hareket etmektedir. Bu ayrım hiçbir araştırmacı tarafından dile getirilmemiştir. Bazı araştırmacılar kitaplarında, yazılarında, farklı sayfalarda bu durumu bir cümleyle yazmış olsalar bile ne yazdıklarının farkına varmamışlardır. Bu zıt duruma şaşıran tek bir kişi bile yoktur. Şaşırtıcı bir örnek. Şimdi sizleri şaşırtmaya çalışacağız. Bazı örnekler vereceğiz. Kendinizi dinleyin bakalım, şaşıracak mısınız? Türkiye'de motorlu araç kullanılıyor. Trafiğin bir akış yönü var. Arabalar yolun her zaman sağından gitmektedirler ve arabalarda direksiyon soldadır. Bu her zaman böyledir. Kesin bir kuraldır. Anlatmak istediğimizi mutlaka anlamışsınızdır. Peki KKTC veya İngiltere'ye gittiğinizde durum nasıldır? Örneğin Lefkoşe'de, Londra'da trafik her zaman soldan akar. Arabalarda direksiyon sağdadır. Bu her zaman böyledir. Kesin bir kuraldır. Peki, Ankara'dan Londra'ya veya Lefkoşe'ye giden bir Türk, arabaların soldan gittiğini gördüğünde nasıl bir tavır gösterir? Şaşırmaz mı? Veya Londra'ya giden bir Türk, bir arabanın direksiyonuna geçmek için arabanın soluna mı yanaşır, sağına mı? Başka bir örnek daha vermek istiyoruz. Bizim halaylarımızda mendil genellikle sağ elde bulunur ve saat istikametinin tersi yönde halay çekeriz. Peki başka bir ülkeye gittiniz ve yine halaya benzer bir şey gördünüz. Ama mendil baştaki insanın sol elinde ve saat istikametinde halay çekiyor. Ne yaparsınız? Şaşırır mısınız? Eğer şaşırmıyorsanız sizde normal olmayan, yolunda gitmeyen bir şeyler var demektir. İşte aynen böyle. Şamanlar her zaman güneşin doğduğu yerden battığı yere doğru saat istikametinde hareket ederler. Mevlevi ve Aleviler ise her zaman güneşin battığı yerden doğduğu yere doğru hareket ederler. Aleviler semahı şamanizmden getirdi deniyor. Bir meydan düşünelim. Bu meydana Tuva, Yakut, Hakas, Moğol şamanlarını bırakalım. Bir de Mevlevilerin semazen, Alevilerin de bir semah ekibini sürelim. Semah yürüyenler ve semazenler saatin tersi istikametine dönerlerken bütün şamanlar transa geçmeden önce ellerindeki davulu çalarak, zillerini öttürerek, hıçkırarak tam tersi yönde saat istikametinde döneceklerdir. Bu gruplar farklı dünya görüşlerine ve farklı sistemlere aittirler. Gökyüzünde gördüklerinin, kozmolojik anlayışlarının birbirleriyle ilişkisi bile yoktur. Bu yüzden de göksel danslarının birbirleriyle hiçbir ilişkisi, alakası, anımsatması bulunmamaktadır. Eğer bu kadar açık anlatıma rağmen, hayır, sema ve semahtaki dönüşler tıpkı şaman ayini gibidir diyorsanız, sizi ikna etmek için bir şey yapamayız. Farklı sistemler neye bağlı olabilir? Saatin tersi istikametinde yapılan ibadete semahları da düşünerek Anadolu ve yukarı Mezopotamya sistemi adını vereceğiz. İrdelediğimiz konu açısından semah nerede görülüyorsa alanımız orasıdır. Bu sistem bir günün, mevsimlerin, yılın oluşmasına veya insan ömrünün evrelerine bağlı olabilir. Ya da Batlamyus teorisinin farklı bir yorumlanmasına. Belki de görünürde gezegenleri ve dünyayı, dönüşü, esasla başka bir sırrı saklıyor olabilir. Bu doğru bir yöntemle yapılacak çalışma sonucu ortaya çıkarılacaktır. Güneşin iki türlü hareketi vardır. Bu hareketi görünen ve gerçek olarak tarif edebiliriz. Güneş yerinde durmasına, yerinde dönmesine rağmen göründüğü şekilde doğudan doğar, batıdan batar. Gidiş istikametinde ise güneyi de aydınlatır. Bilindiği gibi dağların kuzey yamaçları, evlerin kuzey cepheleri güneş almaz ve soğuktur. Ancak bugün artık gezegenlerin güneşin doğuş ve batış istikametinin tersine hareket ettiğini biliyoruz. İstisnalar kaideyi bozmaz. Örneğin Venüs güneşin etrafında batıdan doğuya doğru dönerken kendi etrafında doğudan batıya dönmektedir. Tekrar edelim, günümüzde artık güneş sistemi biliniyor. Güneş kendi sisteminin merkezinde duruyor. Dünya kendi etrafında saatin ters istikametinde dönüyor. Güneşin etrafında da saatin ters istikametinde batıdan güneye ve doğuya doğru dönüyor. Bu hareketi bilim saptamıştır. Dünyanın kendi etrafında bir kere dönmesinden gün, güneşin etrafında bir kere dönmesinden yıl meydana geliyor. Dört mevsimi insanın yaşam evresini Mevlevilerin semalarında rahatlıkla görebilirsiniz. Mevleviler semalarında dört ana kurala uyarlar. Bunlar çarh, raks, muallak ve pertavdır. Bu aşamalar mutlaka sıra ile geçilir. Örneğin çarhtan sonra pertav gelmez, sıra hiç atlanmaz. İlkbahar yaz, sonbahar kış gibi. Çarh insan ömrünün ilkbaharıdır ve 0-20 yaş arasını ifade eder. Raks yazdır ve 20-40 yaşını, yani gençliği ifade eder. Muallak sonbahardır, 40-60 yaşlarını ifade eder. Pertav ise kıştır artık, 60 yaşından sonradır ve ölüme kadardır. Fakat yaşadığımız dönemden geriye giderek inançları ve olayları açıklamaya çalışmamız yanlıştır. O günkü mitolojik ve kozmolojik anlayışlar nasıldı, insanlar nasıl görüp nasıl düşünüyorlardı, buna bakmak gerekecektir. Alevilerin ve Mevlevilerin sisteminin güneş merkezli olduğunu, gezegenlerin bugünkü güneş merkezli hareketlerini onların bildiğini söylemek çok büyük bir iddiadır. Şamanların Alevi ve Mevlevilerin kozmik sistemlerini ortaya koyabilmek bugün için hayati önemlidir. Örneğin şamanlarda, Alevi ve Mevlevilerde dünya nerede durmaktaydı? Güneş ve ay nerede durmaktaydı? Yıldızların durumu neydi? Şamanlar dünyanın masa gibi olduğunu düşünürmüş. Dünyanın bir göbeği olduğunu, kutup yıldızından uzanan bir kazığın dünyanın göbeğinden geçerek 7 kat yerin altına indiğini sanırlarmış. Dünyanın altında öküzler olduğunu ve dünyayı bu eksen etrafında kutup yıldızının çevresinde döndürdüklerini düşünürlermiş. Acaba Cemal Şener veya babası nasıl düşünüyordu? Aynen şaman gibi mi? O halde neden şaman gibi güneşin doğduğu yerden güneye uzanarak batıya doğru hareket etmiyorlardı? Cemal Şener'in esas aldığı şamanizm nerelidir? Bu çalışma eski Türk toplumu kapsamlı bir analizden çok bir yanı ile inançsal ele almaya çalışacaktır. Eski Türk toplumu deyince ilk akla gelen olgu şamanizm inancı olmaktadır. Böyle olunca esas konumuz eski Türk toplumunun inanç biçimi olan şamanlığı irdelemektedir. Dipnot: Cemal Şener, Şamanizm, Türklerin İslamiyet'ten Önceki Dini, sayfa 12. İzlediğiniz gibi Cemal Şener'in vurgusu devam etmektedir. Eski Türk toplumu denince ilk akla gelen şamanizm oluyormuş. Şamanizm dünyada oldukça geniş bir yelpazeye yayılmış olmasına rağmen Cemal Şener tarihsel gelişime baktığında en eski şamanlığın Kuzey ve Orta Asya coğrafyasındaki şamanlık olduğunu görmekteymiş. Orta Asya Moğolları ve Kuzeydoğu Sibirya bu bölgeymiş. Yalnız Şam'ın da Mezopotamya ve İran kaynaklı olduğunu söyleyenler de rastlanıyormuş anlatımlara göre. Hatta Budizm ve Lamaizm olduğunu belirtenler de varmış. Gerçekten de Profesör İbrahim Kafesoğlu Eski Türk Dini adlı eserinde bu görüşlere yer vermektedir. Başta M. Eliyat olmak üzere ikinci teori taraftarlarınca şamanlığın menşeini güneyde, sıcak bölgelerde aramak lazımdır. Gerçekten dünyanın çeşitli yerlerindeki şekil ve belirtileri arasında yapılan araştırmalar bu görüşün doğruluğunu ortaya koymaktadır. Şaman olmanın yukarıda söylediğimiz iki şartı Güney Afrika, Güney Sudan, Malezya, Sumatra, Güyan, Amazon topluluklarında büyücü ve sihirbazın şartlarıdır. Bazı Orta Asya topluluklarında Ak Şaman, Kara Şaman ayrımındaki ikilikte İran tesirini görmek mümkündür. Dipnot, Profesör İbrahim Kafesoğlu, Eski Türk Dini, sayfa 38. Başka kaynaklarda üfürükçülüğün, efsunculuğun sadece Orta Asya'ya has olmadığını anlatmaktadır. Görünüşe göre Mezopotamya'da tıp sahası resmen rahip sınıfının elindeydi. Yahut doktorların statüsü rahiplerin statüsüne benzer bir mahiyet taşıyordu. Daha doğrusu belki de doktorlar rahip sınıfının statüsüne sahip bulunuyordu. Başka bir deyimle kahinler daha geniş bir anlamda gelecekten haber verme görevini yüklenmekteydiler. İkinci sınıf üfürükçü ve efsuncuydu ve Aşipu adını taşıyordu. Üçüncü sınıf ise Azu veya Asu adlı rahip veya doktorlardı. Dipnot, Ordinarius Profesör Doktor Aydın Sayılı, Mısırlılarda ve Mezopotamyalılarda Matematik, Astronomi ve Tıp, Türk Tarih Kurumu Basım Evi, Ankara 1966, sayfa 413. Yukarıdaki alıntıdan da anlaşılacağı gibi üfürükçülük, efsunculuk, falcılık, kahinlik sadece Orta Asya Türklüğüne has bir özellik değildir. Dünyada ilk insanın ortaya çıktığı günden beri her toplumda bu tür kişiler var. Hatta tıbbın üfürükçülük, efsunculuk, falcılık, kahinlik kategorileriyle karışık olduğunu söylenmesi abartılı değildir. Anadolu ve yukarı Mezopotamya'da yaşayan halkların, şamanların da vakıf olduğu marifetleri uzaklardan getirmesine gerek yoktur. Yaşadığımız topraklarda yeterince vardır bunlardan. Profesör Doktor İbrahim Kafesoğlu daha da ileri giderek eski Türk topluluklarında şamanın da kamın da bulunmadığını söylemektedir. Gerçekten eski Türk topluluklarında şamanlığa benzer bir inancın varlığına ihtimal verdirecek hiçbir kayıt mevcut değildir. Altay Türkleri tarafından bugün şaman manasında kullanılan kam sözü Guy Nemeth'in araştırmalarına göre hiç olmasa 5. yüzyıldan beri yaşamaktadır. Avrupa Hunları tarihinde Atakam ve Eşkam adlarında iki şeften bahsedilmiştir. Buradaki Kam hecesi din adamını anlatan bir tabir ise bu şamanı değil fakat eski Türk dininin temsilcisi manasını ifade etmiş olmalıdır. Çünkü Hunların örf ve adetleri hakkında oldukça geniş bilgi veren Latin, mesela A. Marcellinus 4. yüzyıl sonları ve Germen, mesela Jordanes 6. yüzyıl ortaları, yazarların Hunların dini törenleri yoktur diyecek yerde garip ve ilgi uyandırıcı şaman hainleri ve şamanlık telakkilerinden haber vermeleri beklenirdi. Hükümdar ailesinin Budizm'le yakın ilgisine rağmen Tabgaşlar'da 5. yüzyıl şamanlığı hatırlatan bir şey yoktur. Uygurlar'da 8. 11. yüzyıl bile bu hususta açık bir delile tesadüf edilmez. Hatta Uygurlar'da kam sözü din adamı değil büyücü sihirbaz manalarında kullanılmıştır. Dipnot Profesör İbrahim Kafesoğlu Eski Türk Dini sayfa 40-41. Cemal Şener, Ümit Hassan'ın kaynak yayınları arasında yayımlanan Eski Türk Toplumu Üstüne İncelemeler adlı kitabından da alıntı yapmaktadır. Bu alıntı çok önemlidir. Ümit Hassan şu görüşlere yer vermektedir. Mezopotamya ve Hint-İran etkileri mitolojik ve kozmolojik düzeyde Orta Asya ve Sibirya'ya kadar uzanmaktadır. Asya belirli gelişme evrelerinde Helen, Çin ve Roma'dan etkilenmiştir. Fakat şamanlık güneyin ve batının etkileriyle oluşmaz. Bu görüşü savunmak şamanlığın tarihsel yapısı açısından mümkün değildir. Dipnot Cemal Şener, Şamanizm, Türklerin İslamiyet'ten önceki dini, sayfa 13. Cemal Şener'in Ümit Hassan'ın görüşlerine katıldığı kitabından anlaşılmaktadır. Demek ki 1. Şamanizm en azından Mezopotamya, Hint, İran kaynaklı değildir. 2. Mitolojik ve kozmolojik olarak Mezopotamya ve Hint, İran'dan farklıdır. Burada Ümit Hassan'ın ve Cemal Şener'in görüşünü tekrar saptamakta yarar var. Mitolojik ve kozmolojik olarak Asya'ya has Asyatik bir sistem vardır. Bu sistem Mezopotamya ve Hint-İran sisteminden farklı bir sistemdir. Uygarlığın doğuşu olarak genel kabul gören Mezopotamya ve Sümer'den 20.000 ila 25.000 yıl öncesinde farklı bir mitolojik ve kozmolojik anlayış olarak din olarak şamanizm vardır. Biz de aynı görüşleri savunuyoruz. Ümit Hassan ve Cemal Şener'e tamamen katılıyoruz. Şamanizmin Mezopotamya uygarlığından eski olup olmadığını bilmiyoruz. Ama biz de iki farklı sistemin bulunduğunu, bunların mitolojik, kozmolojik olarak birbirlerinden tamamen farklı olduklarını biliyoruz. Bu sistemlerin birine Asyatik sistem, diğerine ise Anadolu ve Yukarı Mezopotamya sistemi diyoruz. Ki bizi ilgilendiren yaşadığımız topraklarda semahın icra edildiği alandır. Cem yapan, semah dönen Alevilerdir. Bu ayrımı kitabımızı okuduğunuz sürece unutmamanızı rica ediyoruz. Hep aklınızda bulunsun. Çünkü Cemal Şener Anadolu'daki Alevilerin mitolojileriyle ve kozmolojileriyle ilgili, özellikle kozmolojileriyle ilgili hiçbir bilgi vermeden Altaylar'da şöyle, Buryatlar'da böyle diyerek Anadolu Aleviliğinin Asyatik sisteme bağlı olduğunu bize anlatmaya çalışmaktadır. Biz ise tam tersini savunuyoruz. Orta Asya Türklüğü'nün ve şamanlığı, mitolojik ve kozmolojik sistemi yaşadığımız topraklardaki sistemden tamamen ve kesin olarak farklıdır. Bu konuda ciddiye alınabilecek düşüncelerimiz var. Şamanizm tek tanrılı mıdır, çok tanrılı mıdır? Cemal Şener'e göre şamanizm tek tanrılı bir din değildir. Ya da şöyle söylersek onun görüşlerine daha iyi tercüman olmuş oluruz. Eski Türklerin dini olan şamanizm çok tanrılı bir dindir. Bunu şu alıntıdan anlıyoruz. Bizim bu çalışmada ele almaya çalıştığımız dönem şamanizmi Türklerin dini olarak kabul ettikleri dönem. Bu ise Türklerin İslamiyet'ten önceki dönemi, Türklerin ana yurdunda Orta Asya'da yaşadıkları döneme özgü bir dönem. Bu dönem aynı zamanda İslamiyet'in henüz yeryüzünde olmadığı dönem ile, yani tek tanrılı dinlerin olmadığı dönem ile. Dipnot Cemal Şener, Şamanizm Türklerin İslamiyet'ten önceki dini, sayfa 16. Çok tanrılı bir din olan şamanizme inanan şamanist Türkler 9. ve 10. yüzyıllarda Emevilerin Orta Asya'ya yaptıkları fetih seferleri sırasında İslam ile tanışmışlar. Cemal Şener böyle anlatıyor. Ama bu sıralarda Orta Asya'da Budizm, Maniheizm, Zerdüşt gibi tek tanrılı dinlere inanan Türkler de varmış. Türkler İslam olmamak için çok direnmişler, çok savaşmışlar, çok kan dökülmüş. Çünkü Arap kültürünün ürünü olan İslamiyet, bozkırların özgürlükçü göçebelerinin, kadın ve erkeğin eşit olduğu toplumuna yabancıymış. Ancak Türklerin İslam'a direnişleri sadece bir inanç işi olmadığından, aynı zamanda iktisadi, coğrafik ve siyasi egemenlik mücadelesi olduğundan, sonuç olarak Türkler yenilmiş ve dolayısıyla İslamiyet'i kabul etmek zorunda kalmışlar. Tabii ki bir şartla, İslamiyet'i kendi şamanizm dinleriyle alışverişe sokacaklar, İslam'ı şamanizmin içinde eritecekler, kendilerine yabancı gelen İslam'ın bazı özelliklerini almayacaklar. İslam içinde Emevi Müslümanlığı değil, Arap Yarımadası'nda Emevi Müslümanlığa tepki temelinde oluşan ve Orta Asya'ya ulaşan Ali yandaşlığını seçecekler. Böylece Asya'daki Türkler eski dinleri olan şamanlığı yaşatmanın bir yolunu bulmuşlardır. Ve yine tabii ki bu yol Sünni Türklük değil, Alevi Müslüman Türklüktür. Ne kadar güçlü bir hikaye, çok tanrılı şamanizmden tek tanrılı İslamiyet'e ise nasıl geçildiği bir sırdır. Cemal Şener'in bu konularda kendisine has görüşleri olduğu belli. Sonuç olarak kendisi gibi düşünenlerin görüşleriyle mücadele etmeye gerek bile duymamaktadır. Örneğin Profesör Doktor Yusuf Ziya Yörükhan İslam konusunda farklı düşünmektedir. Nitekim Türklerin Müslüman oluşları da bu hakikati gösterir. Çünkü tarihin bütün şehadetleriyle anlıyoruz ki onlar kanaatleriyle Müslümanlığa girmişlerdir. Dipnot Profesör Doktor Yusuf Ziya Yörükhan, Müslümanlıktan evvel Türk dinleri şamanizm, Yol Yayınları sayfa 128. Benzer bir anlatım Cemal Şener'in ön sözünü yazdığı İlhan Cem Ersevi'nin kitabında da var. İslamlık Urallar ve Sibirya çevresinde 940-950 yıllarında yerleşti. Türk tarihinde önemli bir olay olarak Türklerin %80'i İslamlığı benimseyip kabul etmişlerdir. 12. yüzyılda Orta Asya'dan egemen olan inanç sistemi İslamlık olmuştur. Türklerin İslamlığı kabul etmesiyle İslamlık bütün Türk ülkelerini kaplamış, büyük önemi ve etkisiyle Türklerin tek soydan ulus haline gelmelerini geciktirmemiştir. Tarih boyunca kendi içlerinde kargaşa ayaklanma ve çatışmalar ortadan kalkmış ve böylece ortak bir güç ve birliğe sahip olmuşlardır. Dipnot İlhan Cemer Seven Alevilerde Semah sayfa 33. İlhan Cem Ersevi'nin anlatımı ile Cemal Şener'in anlatımı birbirine tutmamaktadır. Tam zıttır. Birisi kılıç zoruyla Türklerin İslamlığı kabul ettiğini, çok direndiklerini, başarılı olamadıklarını anlatırken, İlhan Cem Ersevi'nin İslamlığın Türklerin hayrına olduğunu anlatmaktadır. Herhalde İlhan Cem Ersevi'nin bu satırları yazarken önünde Türk-İslam düşüncesini savunan birisinin kitabı açık duruyordu ve oradan öğrendiklerini yazdı. İslamlık Türkler için o kadar olumlu olmuş ki İlhan Cem Ersevi'ne göre birden Türkler tek soydan ulus haline gelmişler. Uluslaşma süreci dünyada demek ki Türklerin İslam'ı kabul etmesiyle başlamış oluyor. Biz de kapitalizmin ortaya çıkışı ile birlikte olduğunu sanıyorduk. Bakın İlhan Cem Ersevi başka neler diyor. İslam dini ve ahlak anlayışı Türkler tarafından sanki yıllardır aranıp özlemi duyulan bir şeydi. Milyonlarca kişinin İslamlığı çabuk benimsemesi bunu göstermektedir. Tek Tanrı yani Tenri Tengri dinine inanmış olan Türkler için en yakın ve uygun olarak İslam dini olmuştur. Dipnot İlhan Cemer Seven Alevilerde Semah sayfa 33. Alıntının çok açık olduğunu sanıyoruz. Türkler Orta Asya'da yıllardır İslam'ın özlemini çekiyorlarmış sanki. İslam dinini ve ahlak anlayışını taygada su arar gibi beklemişler ve İslamlığı çok çabuk benimsemişler. Siz dikkatli okurun gözünden bir şeyin daha kaçmadığından eminiz. Şu şamanizm tek tanrılı mıdır, çok tanrılı mıdır? Aynı görüşü savunan birbirlerine ön söz yazan kişiler tarafından netleştirilse iyi olacak. Cemal Şener şamanizmin çok tanrılı bir din, İlhan Cem Ersevi ise tek tanrılı bir din olduğunu söylemektedir. Tek tanrı dinine inanmış olan Türkler ne demek? Şaman da tek tanrılı, İslam da tek tanrılı diyor İlhan Cem Ersevi. Abdülkadir İnan ise daha ayrıntılı bilgiler vermektedir. Şamanizmin çok tanrılı olduğunu, puta tapmanın yaygın olduğunu söylemektedir. Bugünkü şaman dualarının bazılarında bu gökteki bir tanrıya, bu tengerede yangız kuday hitap ediliyorsa, bu dualar başından sonuna kadar tetkik edildiği zaman bu bir tanrı tabirinin şamanist için boş bir sözden ibaret olduğu derhal anlaşılır. Şamanistler bu bir tanrı tabirini İslamlardan yahut Hristiyanlardan almış olsalar gerektir. Dipnot Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Ankara 2000, Türk Tarih Kurumu, sayfa 28. Abdülkadir İnan, Kırgız kamları ile ilgili geniş bilgiler de vermektedir. Örneğin Kırgızlar 11. yüzyılda ölülerini yakarlarmış. Ayrıca ineğe, kirpiye, saksağına, şahine, ağaçlara tapan Kırgızlar da varmış. Abdülkadir İnan şamanizmin Budizm ve İslam dinlerine kalıntılar bırakarak Sibirya ormanlarında ve Altay dağlarında barınabildiğini de söylüyor. Ayrıca Abdülkadir İnan gök tanrı ve yer tanrıdan başka yakutlarda ayın ve güneşin de tanrı olduğunu, solbon yıldızının tanrı sayıldığını, ayrıca yıldırımın da tanrı olarak görüldüğünü anlatıyor. Bir de putlar ve fetişler var. Orta Asya'da bunlara Ongon ve Töz deniyor. Göktürkler tanrılarının tasvirlerini keçeden yapar, deri torba içinde saklarlarmış. Türk ırkına mensup şamanistlerde çok yaygın olan tözler, tilek, kozan yani tavşan, aba yani ayı, bürküt yani kartal, tiyen yani sincap, sigiurus vulgaris, as yani kakım ve bunlara benzer adlar taşıyan putlardır. Bunlardan başka büyük kamlar, kahramanlar, iyi ve kötü ruhlar namına yapılan putlar da vardı. 4. Ayrımın sonu, sayfa 57.